Ayrım 13. Knox, Ridgeway Lisesi'nden uçarcasına çıktı ve karlı, buzlu yollarda olabildiğince hızlı pedal çevirerek okula döndüm. Keating'in dersi bitmek üzereydi. Zil çaldığında herkes Keating'in masasının etrafına toplanmış, gülüyordu. "Bu kadar beyler," dedi Keating kitabını kapatarak. Çocuklardan bazıları ofladılar. McAllister'ın Latince dersine girmek istemiyorlardı. "Neil, seninle biraz konuşabilir miyiz?" dedi Keating. Diğerleri kitaplarını toplayıp dışarı çıktılar. "Baban ne dedi? Onunla konuştun mu?" "Evet," diye yalan söyledi Neil. "Ciddi misin?" dedi Keating heyecanla. "Bana anlattıklarını babana da anlattın mı? Oyunculuk tutkunu dile getirdin mi?" "Evet." Neil yalanının büyüdüğünü hissetti. Bundan pek hoşlanmadı ama en azından bu gece oynamama izin verdi. Tabii kendisi gelmeyecek, iş için Chicago'ya gidiyor. Ancak sanırım notlarım yüksek olduğu sürece oyunculuğu sürdürmeme izin verecek. Neil, Keating'in gözlerine bakamıyordu. Söylediği yalan onu öylesine utandırmıştı ki, öğretmeninin söylediklerini duymuyordu bile. Kitaplarını kaptı ve acelesinin olduğunu söyleyerek kendini dışarı attı. Keating onun arkasından baka kaldı. Knox nihayet okula ulaştığında bisikletini mutfağın yanına bıraktı ve içeri koştum. Üşümüştü ama mutluydu. Sıcağın keyfini çıkarmak için durdu. Mutfaktan mis gibi yemek kokuları geliyordu. Fırından yeni çıkmış bir çörek alarak sınıflarının bulunduğu koridora doğru koşmaya başladım. "Nasıl gitti?" diye sordu Charlie. "Şiir okudun mu ona?" "Evet," diyerek sırıttı Knox. Çöreğinin son lokmasını yuttum. Pince tebriklerini sunmak için arkadaşının sırtını yumrukladı. "Ne dedi peki?" "Bilmiyorum," diye karşılık verdi Knox. "Ne demek bilmiyorum?" Charlie şaşırmıştı. Arkadaşları Knox'un etrafını kuşattılar. "Hadi bakalım Knox," dedi Charlie. "Her şeyi baştan anlat." O gece herkes yatakhane lobisinde toplandı. Bay Keating ile birlikte bir yaz gecesi rüyasını izlemek için Henley Hall'a gideceklerdi. Knox bir iskemleye çökmüştüm. Hala Chris'le yaşadığı olayı düşünüyordu. Hem heyecanlıydı hem de kafası karışıktı. "Nuvanda nerede?" diye sordu Mix. "Acele etmezsek oyunu kaçıracağız." "Gitmeden önce kırmızıya boyanması gerektiğini söylemiştim." "O da ne demek?" "Charlie'yi bilmez misin?" diye güldü Pete. "O sırada Nuvan'da merdivenlerden indim." "Kırmızıya boyanmak da ne demek?" diye sordu Mix. Charlie çevresine şöyle bir bakındıktan sonra gömleğinin önünü açtı ve göğsüne çizdiği parlak kırmızı şimşeği gösterdi. "Ne işe yarıyor bu?" diye sordu Todd. "Bu, Kızılderililerin kullandığı bir erkeklik sembolü. Kendimi bununla daha güçlü hissediyorum. Kızları deliye döndüreceğim, eminim." "Ya kızlar bunu görürlerse?" dedi Pete. Charlie göz kırptı. "Daha iyi ya." "Sen delisin," dedi Cameron grup lobiden çıkarken. Kapıdan çıkarlarken içeri girmekte olan Chris'in yanından geçtiler. Knox neredeyse bayılıyordu. "Chris!" Kalbi deli gibi çarpmaya başlamıştı. "Knox, bunu bana neden yapıyorsun?" dedi Chris. Knox çevresine bakındı. "Senin buraya gelmen yasak," dedi kıza bir köşeye çekerek. O sırada Bay Keating aşağı inip öğrencilerine katıldım. "Hadi beyler, gidelim," diyerek gülümsedi. Hep birlikte uzaklaştılar. "Ben de birazdan gelirim," dedi Knox. Sonra Chris'i kolundan tutup dışarı çıkardım. "Seni burada görürlerse ikimizin de başı belaya girer," dedi. Dişleri soğuktan birbirine çarpıyordu. "Sen bizim okula gelip herkesin içinde beni rezil edince bir şey olmuyor ama," diye bağırdı Chris. "Şşş, sessiz ol, dinle. Seni rezil etmek falan istemedim ben," diyerek özür diledi Knox. "Ama rezil ettin. Chet her şeyi öğrendi ve deliye döndü. Buraya gelip seni öldürmesini engellemek için ne kadar uğraştım bir bilsen. Bu saçmalığa bir son vermelisin Knox." "Ama seni seviyorum." "Hep aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Ama beni tanımıyorsun bile." Keating'le diğerleri arabada Knox'u bekliyorlardı. Siz gidin, ben yürürüm, diye seslendi Knox. Araba gitti. Elbette seni tanıyorum. Knox yeniden Chris'e döndü. Seni ilk gördüğüm anda mükemmel biri olduğunu anlamıştım. Öyle mi? Dedi Chris. Öyle. Aşklar böyle başlar zaten. Peki ya yanılıyorsam? Ya ben seni hiç umursamıyorsam? O zaman beni chat konusunda uyarmazdın ki. Chris bir an düşündü. Bak, dedi. Gitmem gerek. Oyuna geç kalacağım. Chat'le mi gidiyorsun? Chat'le oyuna gitmek mi? Dalga mı geçiyorsun? O halde beraber gidelim. Knox, çok ısrarcısın. Bana bir şans ver. Eğer bu gece benden hoşlanmazsan, senden sonsuza dek uzak dururum. Vay, dedi Chris alaycı bir gülümsemeyle. Söz veriyorum. Ölü ozanlar sözü. Bu gece benimle gel. Sonra eğer beni bir daha görmek istemezsen görüşmeyiz. Chris tereddüt etti. Tanrım, Chet duyarsa... Chet'in haberi olmayacak, diye söz verdi Knox. Arkada otururuz. Sonra da herkesten önce kalkarız. Knox, eğer bunun son olacağına söz verirsen... Ölü ozanlar sözü, dedi Knox elini kaldırarak. O ne? Benim sözüm. Chris içini çekti ve gönülsüzce Knox ile birlikte Henley Hall'e doğru yürümeye başladılar. Knox ve Chris salona girdiklerinde Keating ve diğer öğrenciler yerlerine oturmuşlardı. İkisi en arkaya oturdular. Knox'u Chris ile birlikte gören arkadaşları cesaret verici işaretler gönderdiler ona. Oyun başladı. Neil sahnede görününce Ölü Ozanlar Derneği üyeleri arkadaşlarını coşkuyla alkışladılar. Neil bir an gözlerinde korku dolu bir ifadeyle izleyicilere baktı. Bay Keating ona zafer işareti yapıyordu. Neil rolünü rahatlıkla canlandırırken arkadaşları onu ilgiyle izliyorlar, her dakikanın keyfini çıkarıyorlardı. Doğru yerlerde tepki veriyor, doğru yerlerde gülüyorlardı. Todd da Neil'e ezber yaptırırken öğrendiği replikleri onunla birlikte tekrarlıyordu şimdi. Oysa artık Neil'in yardıma falan ihtiyacı yoktu. Çok iyi, gerçekten çok iyi, diye fısıldadı Charlie arkadaşlarına heyecanla. Oyun, Lysander ve Harmia karakterleriyle devam ediyordu. Harmia rolünü canlandıran Ginny Danbury göz alıcı bir kostüm giymiş, eline de bir asa almıştı. Charlie programa bakarak Harmia rolünü üstlenen kızın adını aradı. Ginny Danbury, gerçekten çok güzel, diyerek içini çekti. Kızın yapraklarına ve asasına bakarken. Ginny ve Lysander sahnedeyken Neil kenarda dikiliyordu. Birden salondan içeri babasının girdiğini ve arkada bir yerlerde durduğunu fark etti. Kalbi duracak gibi oldu ama yüzündeki sakin ifadeyi korumayı bildi. Bir ara Lysander ve Ginny sahnelerini tamamlamışlardı. İşte yatağım burada. İyi uykular sana, dedi Lysander. Dileğinin yarısı dileyenin olsun, diye karşılık verdi Hermia. İkisi sahnede yere yatıp uyudular. Ara müzik duyuldu. Puck'ın sahneye çıkması gerektiğini söyleyen bir işaretti bu. Neil bu müzikle sözsüz, birlik, büyüleyici, düşsel bir oyuna başladı. Diğer karakterler de ağır çekimde hareket ederek bu oyuna katılıyorlardı. Charlie sahnede ışıl ışıl parlayan Hermia karşısında büyülenmişti. Bay Keating, Todd ve diğerleri bütün oyunu beğenmişlerdi. Knox, lise oyununun büyük bölümünü kaçırmıştım. Çünkü bütün gece sözde belli etmemeye çalışarak Chris'i seyretmiştim. Chris de Knox'tan etkilenmeye başladığını hissediyordum. Müzikli düş bittiğinde Neil sahnede Puck olarak yalnız kaldı. Bütün seyirciye bakıyordum. Ancak söyledikleri babasınaydı aslında. Bay Perry en arkada durmaya devam ediyordum. Eğer kırdıysak sizi, durup bir düşünün, o zaman affedersiniz. Siz de uyukladınız burada, hayaller çıktığında ortaya. Belki kötü ve anlamsızdı konu, düşten başka bir şey değildi. Lütfen sitem etmeyin, eğer hoş görürseniz telafi ederiz. Ben dürüst Puck, hiçbir şey hak etmemiş bile olsak, sivri dilli olmayın size minnet duyarız. Pak yalancı derseniz, size iyi geceler dileriz. Ellerinizi verin bana. Dost olalım sizinle. Robin de iyilikler diler hepinize. Neye'nin kapanış monoloğunun üzerine perde kapandım. Seyirciler çılgınca alkışlamaya başladılar. Ölü Ozanlar Derneği üyelerinin Neil'in oyunculuk yeteneği konusunda kuşkuları kalmamıştı. Onlar alkışlamak için ayağa kalktığında diğer izleyiciler de katıldılar. Herkes Neil ve arkadaşlarını tekrar sahnede görmek istiyordu. Oyuncular sırayla izleyicileri selamladılar. Jenny büyük alkış aldı. Bu arada kendisini ellerini parçalarcasına alkışlayan ve olağanüstü tezahüratta bulunan Charlie'ye gülümsedi. Knox da Chris'e gülümsedi ve onun elini tutabilmek için alkışlamaktan vazgeçtim. Chris karşı koyamadı. Neil sahneye çıkıp selam verdiğinde arkadaşları var güçleriyle tezahüratta bulunmaya başladılar. Alkışlar dinince oyuncular sahneden inip izleyicilerin arasına karıştılar. Bu arada tebriklerini sunmak için sahneye fırlayanlar da oldum. Yönetmen mikrofonu eline alarak "Aileler ve arkadaşlarla oyuncular lobide buluşabilir." diye anons yaptı. "Neil!" diye seslendiler Todd ve diğerleri. "Lobide buluşuruz. Harikaydın." Sahnede Ginny Danbury ile iyi dilekleri kabul ediyordum. Charlie yönetmenin anonsunu duymazdan geldi ve sahneye atladı. O sırada bir başka çocuğun "Muhteşemdin!" dediğini duydu. Ve Lysander'ın koluna, Ginny'nin omzuna doladığını fark ettim. "Tebrikler Ginny!" dedi Lysander, onu kucaklayarak. Charlie bunu umursayarak Ginny'ye yaklaştım. "Gözlerin parlak ışıklar saçıyor," dedi içtenlikle. Ginny onun samimi olduğunu anladı ve gülümsedi. Birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. O kadar uzun baktılar ki Lysander sonunda umutsuzca gülümsedi ve gitti. Sahne arkasında erkeklerin soyunma odasında bütün ekip Neil'i omuzlarda taşıyor, sergilediği performans nedeniyle ona övgüler yağdırıyordu. Bir dakikalık kutlamadan sonra yönetmen soyunma odasına girdi. Yüzünde endişe dolu bir ifade vardı. "Neil," diye fısıldadı telaşla. "Baban." Neil arkadaşlarının omuzlarından indi ve yönetmenin peşinden dışarı çıktı. Kapının önünde durup paltosunu giymişti. Babasını görünce dona kaldı. Sahneden atladı, yürürken başlığını çıkardı ve ağır ağır babasına yaklaştı. Charlie onu görmüştü. "Neil!" diye seslendi. Ama Neil cevap vermedi. Sonra Charlie, Neil'in babasıyla buluştuğunu fark etti ve yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladı. Ginny'yi elinden tutup sahneden indirdim. Keating ve öğrencileri lobide Neil'i bekliyorlardı. "Hey millet, bu Chris," dedi Knox onların arasına karışarak. "Senin hakkında çok şey duyduk," dedi Mix. Knox ona ters ters baktı. "Yani demek istiyorum ki, yani," kekelemeye başladı. Birden lobinin kapısı sonuna dek açıldı ve Bay Perry önünde tıpkı bir mahkumu andıran Neil ile ön kapıya yöneldi. Charlie ve Ginny de onların arkasından çıktılar. İnsanlar hala bağırıp alkışlayarak Neil'i tebrik ediyorlardı. Todd kalabalığın arasında arkadaşına ulaşmaya çalıştım. "Neil, çok iyiydin. Neil!" diye bağırdı. "Parti veriyoruz," diye seslendi Knox. Neil döndü. "Gerek yok," dedi üzgün bir sesle. Bay Keating uzanıp Neil'i omuzlarından kavradı. "Neil, çok çok iyiydin," dedi. Bay Perry Keating'in ellerini itti. "Bana bak, ondan uzak dur," diye bağırdı. Bu sert sözlerin karşılığında buz gibi bir sessizlik oldu. Bay Perry Neil'i arabaya götürüp zorla içeri soktu. Charlie onların peşinden gitmeye kalktı ama Keating engel oldu. "İşleri daha da kötüleştirmeyelim," dedi üzüntüyle. Bay Perry arabayı çalıştırıp hareket etti. Neil pencereden dışarı bakarken idama götürülen bir mahkum gibi görünüyordu. "Neil!" diye haykırdı Todd araba uzaklaşırken. Ölü Ozanlar Derneği'nin üyeleri lobide sanki taş kesilmiş gibi çıt çıkarmadan dikiliyordu. Charlie Bay Kessing'in yanına gitti. "Okula yürüyerek dönmemizde bir sakınca var mı?" diye sordu. "Tabii, dönebilirsiniz," dedi Keating anlayışla. Chris ve Ginny ile birlikte lobiden çıkıp soğuk, karanlık gecede yürümeye başlayan ölü ozanların arkasından bakarak.